Dördüncü ayrım. Gilgamesh'le karşılaşma. O gün Uruk'ta büyük bir şenlik vardı. Bütün halk sokaklara dökülmüş, neşeyle gülüp şakalaşıyor, şarkı söylüyordu. Şehrin meydanlarından gösteriler yapılıyor, çalgılar çalınıyor, genç yaşlı herkes dans ediyor, çeşitli oyunlar oynanıyordu. Çünkü bütün yeni bir yıl başlamıştı. Zavallı çoban tanrısı Dimuz'u yer altından kurtulup sevgili fakat acımasız karısı Tanrıça İnanna ile yine birleşecekti. Bu birleşmece ile ülke bolluk ve bereket gelecek, ürünler kat kat artacaktı. Nasıl sevinmesin, nasıl mutlu olmasın insanlar? Şamhat önde, Enkidu arkada, o kalabalık ve gürültünün içine daldılar. Onları görenler birden sessizleşerek şaşkın şaşkın baktılar ve sonra da arkalarına takıldılar. Şehrin pazar meydanına geldiklerinde büyük bir kalabalık etrafını sardı. Halk bir taraftan Enkidu'yu izliyor, bir taraftan konuşuyordu. Bu adam kralımız güçlü Gilgamesh'e ne kadar benziyor ama boyu ondan biraz kısa gibi görünüyor. Kralımız ondan çok daha güçlüdür ama kralımız kadar yakışıklı. O ormanda hayvanlarla birlikte yaşamış, onlar gibi yiyip içmiş. Söylendiğine göre hiçbir hayvan ona fenalık yapmazmış. Demek ki hayvanlarla arkadaş olunabiliyormuş. Adını Enkidu koymuş Şamhat. Nasıl da çabuk eğitmiş onu. Anlattıklarına göre hayvanlar gibi yiyip içiyor, konuşmayı bilmiyormuş. Bunları çabuk öğrendiğine göre yakışıklılığı kadar akıllı da olmalı. Kralımız onu görünce ne yapacak acaba? Hangisi hangisini alt edecek göreceğiz. Bana kalırsa kralımız ondan daha güçlü. Bence Enkidu daha güçlü ve yakışıklı. Onda sanki tanrısal bir özellik var. Halk bunları konuşurken birden Gilgamesh göründü yoldan. Belden yukarısı çıplak olan iri vücutlu, güçlü pazılarıyla ne kadar da heyecanlı heybetli görünüyordu. Halk ona yol verirken sesleri kesilmiş meraklı gözlerle ne olacak diye Gilgamesh'e bir Enkidu'ya baktılar. Fakat Gilgamesh öyle dalgındı ki yürürken sanki etrafındaki kalabalığı görmüyor, sesleri duymuyordu. O biraz önde Tanrıça İnanna'nın tapınağındaki aşk odasında baş rahibi Nindada ile geçirdiği unutulmaz saatlerin etkisinden henüz kurtulamamıştı. Ne kadar güzel ve cilveliydi rahibe. Bu kadar güzeli ve tatlısıyla karşılaşacağını hiç tahmin etmemişti. Bembeyaz çarflarla hazırlanmak, yatak, etrafa konmuş tütsülerin iç gıcıklayan kokuları arasında o kadınlığın bütün hünerlerini göstermeye çalışmış. Gilgamesh de erkekliğiyle ondan aşağı kalmamıştı. Odalarının kapısı önünde çalınan harp, lir ve teplerin eşliğinde rahip ve rahibelerin birbirlerine karşılıkları söyledikleri coşku, tutku dolu aşk şarkıları, sevişmelerini daha da çok körüklemiş, doyulmaz zevkler katmıştı. İnanla nasıl göndermişti sevgili kocasını yeraltı dünyasına diye düşünüyordu Gilgamesh. Tanrıçanın kızması da ne korkunçtu, o zaman gözü bir şey görmüyordu. Neymiş kocasının suçu, karısının yer altında uzun kalmasına, hemen dönüp gelmemesine aldırış etmemiş, üzülmemiş, tahtına kurulup oturmuş kaygısızca. Tanrıça bilmeliydi yer altına giderken oradan kolay kolay kurtulmayacağını. Fakat o aklına geleni yapar, önünü sonunu düşünmezdi. Yer altındakiler yerine birini vermeden kendisini bırakmazlar. O da kocasını verivermişti onlara. Eğer Dimuzi'nin kız kardeşi rüya yorumlayıcı Tanrıça geçtiğini anla olmasaydı yer altından hiç çıkamayacaktı. Dimuzi o sevgili kardeşinin orada kalmasına nasıl dayanabilirdi? Dimuzi'yi yakalamaya çalışan cinlerin dediği gibi hangi kız kardeşin gönlü razı olurdu buna? Geçtiğini anlanın hemen koşmuş tanrılar meclisine başlamış tanrılara kendini yer altından kurtarsınlar diye yalvarıp yakarmaya fakat aldırmamış tanrılar onun yalvarmasına. En sonunda tanrıların onu temelli çıkarmayacaklarını anlayınca Tanrıça bu kez hiç olmazsa onun yerine yarım yıl ben kalayım demiş yer altında. Tanrıça inanla da yaptığına biraz pişman olarak geçtiğini anlayı desteklemiş. Böylece Dimuz'u yarım yıl yer altında kaldıktan sonra çıkarıp yine karısıyla birleşmeye başlamıştı. Her çıkışında o yıl kim kralsa o tanrı Dimuz'u yerine bir baş rahibe de Tanrıça İnanna yerine geçerek çalgılar, şarkılar eşliğinde birleşiyorlardı. Bu yıl güveylik sırası kral Gilgamesh'teydi. Gilgamesh bir taraftan bunları düşünüyor, bir taraftan yürüyordu. Şamhat daha Enkidu'yu gelenin Gilgamesh olduğunu söylemeden o anlamıştı onun kim olduğunu. Enkidu yavaş yavaş Gilgamesh'e doğru gitmeye başladı. Büyük bir heyecan kaplamıştı ortalığı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Çocuklar bile oldukları yerde sanki çivilenmiş gibiydiler. Halk kımıldamaya korkuyordu. Gilgamesh ve Enkidu birdenbire göğüs göğüse verdiler. Gilgamesh onu önemsemeyerek yürümeye devam etmek isteyince Enkidu onun yolunu ayağıyla kapadı. Buna birdenbire kızan Gilgamesh onu itmeye çalıştı. Başaramayınca sarılıp yere çalmak istedi, yine olmadı. Her ikisi birden birbirlerine sarılıp boğuşmaya başladılar. Onlar boğuşurken yerler inliyordu sanki. Herkes nefessiz siz bırakan boğuşma gittikçe kızışıyor. Fakat ikisi de ne yeniliyor ne yeniyordu. Birden Gilgamesh'in ayağı tökezledi. İzleyenler Enkidu'nun tam bundan yararlanıp ona yere çalacak diye beklerken o Gilgamesh'in eline yapışarak onu düşmekten kurtarmaz mı? Arkasından da birdenbire sarılıp öpüşmeye başlamazlar mı? İşte buna şaşmamak elde değildi. Herkesin ağzı açık kaldı. İkisi de anlamıştı birbirlerini yenemeyeceğini. Böyle başlamışlardı onların arkadaşlığı ve dostluğu. Birbirleri için şimdi canlarını verebilirlerdi. O günden sonra Gilgamesh, Enkidu'nun arkadaşlığıyla can sıkıntısından kurtulmuş, halk da onun huzuruyla huzur bulmuştu. Ejder Humbaba. Gilgamesh, Enkidu ile mutluydu fakat neredeyse yine yerinde duramıyor, yapacak işler düşünüyordu. Bulmuştu ne yapacağını şimdi. Bu arada Enkidu da yaban yaşamından geldiği için Gilgamesh'le can ciğer arkadaşlığına rağmen canı sıkılmaya, başıboş dolaştığı kırları, candan sevdiği hayvanlarını aramaya başlamıştı. Gilgamesh'in Sedir ormanlarındaki canavar Huvava'yı gidip öldürme teklifini düşündükçe hiç de olumsuz bulmamaya başladı. Gilgamesh'e sevgili arkadaşım, canavarı öldürme isteğinde haklısın. O ölürse halkımız ondan kurtulacak. Sen de şanına şan katarak adını ölümsüz yapacaksın. Bu serüvende ben de seni yalnız bırakmayacağım. Fakat yine de seni tekrar uyarmak istiyorum. Canavar Huvava'nın yaşadığı ortama girenler daha bir daha çıkmıyorlarmış. Canavarın kükremesinin bir tufan fırtınası olduğunu, ateş saçan ağzından her şeyi yok eden bir nefes çıktığını söyledim sana. Bunları bilerek yine gitmek istiyor musun oraya dedi. Gilgamesh, bunları tekrar hatırlattığın için teşekkür ederim ama yalnız tanrılar ölümsüzdür. İnsanların yaşam günleri ise sayılı. Yaptıkları günler ise rüzgar gibi gelip geçer. Halbuki biz canavarları öldürürsek hiç olmazsa adımız yaşayacak. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. O yüzden ölümden korkmayalım. Ondan korkarsak kahramanlık gücümüz nerede kalır? Ben senin önünden gideceğim. Sen bana yalnız korkma, yaklaş da yeter. Ölürsen bile Gilgamesh korkunç Huvava, yani Humbaba'yla çarpışırken öldü derler ve adımız yine unutulmaz dedi. Bunun üzerine ikisi de savaşa girmek için silahlar yaptırmak üzere ustalara başvurdular. Her birine çeşitli ağırlıkta balta, kılıç, gürz yapmalarını söylediler. Bunlar hazırlanınca bunları yüklenerek Uruk şehrinin meydanına geldiler. Halk onların gideceğini duymuş, meydana toplanmıştı. Şehrin yaşlıları Gilgamesh'i öldürmek istediği canavarın Enkidu'nun söylediği gibi ne kadar korkunç olduğunu anlatsa da Gilgamesh kulak asmadı. Üstelik güldü onlara. Yaşlılar onun gülmesini aldırmayarak, "Ey kralımız, sen gençsin. Ayrıca senin gibi bir kralımızı kaybetmek istemiyoruz. Ne olur gitme," diyorlardı. Baktılar ki Gilgamesh kararından vazgeçecek gibi değil. "O zaman Enkidu'yu bırak. Senin önünden gitsin. O yaban olarak büyümüş, dövüşmeyi bilir ve seni korur," dediler. Gilgamesh, "Nasıl olur, kendimi kurtarmak için arkadaşımı öne sürer miyim, ne düşüncesiz insanlar," diyordu. Bu kez gençler ortaya atıldı. "Biz de seninle geleceğiz," dediler. Gilgamesh baktı ki ellerinden kurtulmayacak. Onlara, "Aranızda öldüğünüz zaman ölümünüze üzülüp ağlayacak annesi, babası, eşi, çocuğu, daha doğrusu ağlayacak kimsesi olmayan varsa onlar gelebilir bizimle," deyince birkaç genç ortaya atıldı. Gilgamesh onların hakikaten kendileri için üzülerek kimseleri olmadığını anladıktan sonra, "Siz de gelebilirsiniz bizimle," dedi ve ellerinde silahlardan onlara da uzattı. Gilgamesh, "Gel Enkidu. Şimdi yola çıkmadan önce bilge olan anneme gidelim. O bize çıkacağımız bu yolculuk için en iyi önerilerde bulunacaktır dedi. Annesi Tanrıça Ninsun Egal tapınağında onları bekliyordu. Gilgamesh annesini görünce hemen koşup ellerine sarıldı ve "Anneciğim, uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Ne kadar güçlü olursam olayım bilmediğim bir yola gideceğim. Ve burada bilmediğim Huvava ile savaşacağım. Oraya gidip dönünceye kadar Yüce Güneş Tanrımız Şamaş'ı kızdıran bir şey olursa ne olur siz benim yerime onu teskin ediniz. Her Huvava'yı öldürüp sedir ağaçlarını kesip gelirsem eğer bütün ülke şenlik yapsın. Sizin tam gözünüz önünde bu zaferi belirten bir abide diktireceğim. Benden dualarınızı esirgemeyiniz dedi. Gilgamesh'in bu sözleri üzerine çok duygulanan annesi ellerini başına koyarak onları kutsadı ve Enkidu'ya dönerek "Senin annen baban yok. Seni doğurmadım ama yine de oğlum sayılırsın. Sen kırlarda büyüdün. Gilgamesh'ten daha güçlüsündür. Onu sana emanet ediyorum." deyince Enkidu çok hizlendi. Gözlerinden yaşlar akarken "Beni oğul kabul ettiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Gilgamesh benim kardeşim oldu. Onun için elimden geleni yapacağıma, onun gereğince koruyacağıma bütün kalbimle söz veriyorum yalnız. Şunu söylemeden edemeyeceğim. Gilgamesh o kadar güçlü ki benim yardımıma gereksinim duymayacağını sanıyorum." dedi. Ninsun çok sevindi bu sözlere ve elinde tuttuğu iki kolyeyi boyunlarına taktı. Kolyelerin üzerinde koruma cinlerinin resmi kazılmış. Bakırlardan askıları vardı. "Onları takarken bunlar yolculuğunuzda size şans getirsin, sizi korusun." dedi. Ninsun onları yolcu ettikten sonra en güzel elbiselerini giydi, boynuna değerli taşlardan oluşan kolyelerini taktı, başına da tacını koydu. Böyle süslenip püslendikten sonra toprağın tepesine çıktı. Oradan güneş tanrısına tütsüler yaktı ve ellerini ona doğru kaldırarak "Ey yüce çamaş! Neden benim oğlum Gilgamesh'i böyle yerinde duramaz yaptın? Senin izninle o Huvava'yı öldürmek üzere uzun bir tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Sana rica ediyorum ona yardım et, onu koru." diye yakardı, dualar etti. Gilgamesh Enkidu ile önde, diğerleri arkada yola çıktılar. Hepsinin sırtında ağır silahlar, ellerinde deri tulumlarla doldurulmuş bir ava yiyecekler vardı. Bu kadar yük altında yürümek hiç de kolay değildi. Fakat onların bir amacı vardı. Bu amaca ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyorlardı. Bu da onlara büyük bir güç veriyordu. Önlerinde aşılması gereken 7 dağ bulunuyordu. Onlar dağın birinden inip diğerine çıkıyor, yürüyorlardı. Acıktıkları zaman oturup yemek yiyorlar, uykuları geldiğinde uzanıp yatıyorlardı. Geceleri gidecekleri yolları yıldızlara bakarak sürüyorlar. Hava biraz bulutlu olunca hangi yöne gideceklerini şaşırmamak için oturup dinleniyorlar. Yıldızlar görünmeye başlayınca yollarına devam ediyorlardı. Gilgamesh içinde bütün cesaretine rağmen acaba başaracak mıyız diye bir endişe vardı. O yüzden dağın birine çıktıklarında dağ kurban olarak biraz un serpti ve "Ey dağ, bu işi başarıp başaramayacağımızı ne olur bana rüyamda göster" diye dua etti. Enkidu rahat uyuyup olumlu rüya görsün diye Gilgamesh'e yatması için iyi bir yer hazırladı. Gilgamesh oraya uzanıp yattığında Enkidu onun başını dizlerine koydu. Gilgamesh yorgunluğun etkisini hemen uykuya daldı. Enkidu da otururken uyumamak için büyük bir gayret gösteriyordu. Bir ara tam uykuya dalmışken Gilgamesh'in sıçrayıp kalkmasıyla hemen uyandı. Gilgamesh, "Sevgili arkadaşım, istediğim gibi rüya gördüm. Yorumu sen yapacaksın." diye rüyasını anlatmaya başladı. "Rüyamda kırlarda dolaşırken bir boğa ile karşılaştım. Kuyruğuyla yerlerde sürtüyordu. Gökte bir toz bulutu yükseldi. Ben hemen onun önünde diz çöktüm. O kolunu bana sardı. Dilim şaşkınlıktan dışarı çıkmıştı. O bana tulumdan içmek için su verdi. Enkidu, sevgili arkadaşım, karşılaştığın o bağ koruyucumuz güneş tanrısı Şamaş'tır. Zor durumumuzda elini bize uzatacak, yardım edecektir. Tulumdan su verilmesi onun onurlandıracağındandır dedi. Ve hiç kuşkun olmasın, biz bir olduktan sonra Huvava'yı nasıl olsa ortadan kaldıracağız. Ülkemizde kimsenin başaramadığını biz başaracağız." diye Gilgamesh'e yüreklendirdi. Yine yürümeyi sürdürdüler. Yol o kadar uzundu ki bir ara dinlenmek için uzandıklarında Gilgamesh fırlayarak Enkidu'yu yine bir rüya gördüm. Bakalım bunu nasıl yorumlayacaksın diye söze başladı. Derin bir dağ dibinde yürüyorduk. Hemen dağ dirildi. Beni yere yıktı. Dağ ayaklarımı yakaladı ve onlara bırakmadı. Biz onun karşısında dağ sinekleri gibi kaldık. Aydınlık kuvvetleri parlıyordu. Bana bir adam göründü. Memlekette en güzel oydu. O beni dağın altına çekti. Bana su içirdi. Kalbim ferahladı, ayaklarımı yere değdirdi. Enkidu, sevgili dostum, çok güzel bir rüya. Gördüğün dağ Humbaba'dır. Onu yakalayacağız ve öldüreceğiz. Ölüsünü tarlaya atacağız. Yarın her şey sona erecek diyerek rüyayı yorumladı. Tekrar dinlendiklerinde Gilgamesh üçüncü bir rüya daha gördüm diye Enkidu'ya rüyasını anlatmaya başladı. Gök gürlüyor, yer uğulduyor, sonra birden her taraf ölümsüz sessizliğine gömüldü. Kapkaranlık oldu. Arkasından büyük bir aydınlık göründü. Bir ateş alevlendi. Sonra bu az çok beyaz bir alev donuklaştı. Ateş söndü. Etrafta olan her şey küle döndü. Enkidu, dostum, bütün bunlar Humbaba'yı öldüreceğimize bir işarettir diyerek yorumladı rüyayı. Fakat rüyayı böyle yorumlamasına rağmen Enkidu'nun içinde anlayamayacağı bir korku geldi. Gilgamesh'e çekine çekine, sevgili arkadaşım, nedenini bilmediğim bir korkuya kapıldım. Adeta ayaklarım geri geri gidiyor. Kollarım sanki tutulmuş gibi, halbuki seni asla yalnız bırakmak istemiyorum deyince Gilgamesh hayretle onun yüzüne bakarak, birdenbire ne oldu sana böyle, yoksa rüyamı başka şekilde yorumlayıp bana doğrusunu söylemedin mi? Kendine gel kardeşim. Bu kadar yol yürüdük. Senin kalbin savaşla çarparken neden bu korku? Gel el ele verelim. Biliyorsun atasözümüzü iki katlı ip kopmazmış. Biz birlikte olunca karşımıza ne çıkarsa alt edeceğiz. Korkma, ben önden gideceğim. Humbaba'yı öldürüp Ura'ya döndüğümüzde nasıl karşılanacağımızı bir düşün, diye korkusundan kurtarmaya çalıştı. Enkidu da böyle korkulara kapılmanın artık manı olmadığını biliyordu. Kendini toplamaya çalışarak, merak etme Gilgamesh. Nasıl olsa bu korkuyu yeneceğim. Onun için rahatlıkla yolumuza devam edelim, dedi. Yollarda yiyecekleri bitti. Hayvanları avlayıp yediler. Biraları bitti. Pınardan su içtiler. Yollar bitmek bilmiyor. Bitmedikçe de onlar sanki daha güçleniyorlardı. Bir günde bir baktılar ki canavarın yaşadığı ve koruduğu sedir ormanlarının yanına gelmişler. Ormana yaklaştıkça sık sedir ağaçlarının göz alıcı güzelliğine baka kaldılar. Bütün haşmetiyle parlayan güneş ışınlarını sokmamışlardı ormana. Ormanın dış kısmı sanki kimse girmesin diye sık çalılıklarla kaplanmıştı. Onların geldiğini canavarlar anlıyor ve Gilgamesh'e doğru öyle bir üflüyordu ki Gilgamesh orada uyuyakaldı. Arkadaşları canavarın üflemesi yüzünden onun uyuduğunun farkında değildiler ve çok yoruldu. Bırakalım uyusun, dediler. Öyle bir derin uykuya dalmıştı ki günler geçiyor, onun uyanacağı yok. Nihayet karar verdiler onu uyandırmaya. Gilgamesh, daha ne kadar uyuyacaksın? Uyan kalk artık, bizler seni bekliyoruz, diye uyandırmaya çalışırken o yattığı yerden fırlayarak büyük bir şaşkınlık içinde, ne oldu bana? Neden uyuyakaldım? Neden şimdiye kadar beni uyandırmadınız? Hemen yola koyulalım. O canavar ne kadar korkunç olursa olsun yakalayıp öldüreceğim, dedi. Ormana geldiklerinde ağaçlar o kadar sıktı ki onları kesip yol açmadan yürümeye imkan yoktu. Birlikte gelen gençler baltalarla ağaçları kesip ülkelerine götürmek üzere demetler yapıyorlardı. Yol açıp ilerlemeye başladı. Hovava onların yaklaştığını anlayınca kükremeye başladı. Onun kükremesiyle ağaçlar sallanıyor, sanki yer yerinden oynuyordu. Enkidu, duyuyorsun değil mi arkadaşım, canavarın kükremesini? Hala korkmuyor musun, dedi. Gilgamesh, bizi hiçbir şey korkutamaz. Yeter ki beraber olalım. El ele verince onu yeneceğimizden hiç kuşkum yok, dedi. Birbirlerine destek olarak yürümeye devam ettiler. Tam o sırada her şeyi alt üst eden bir fırtına patladı. Öyle bir fırtına ki ağaçlarındaki dalları, yaprakları koparıp yerlere çarpıyor. Yerlerdeki de havalara fırlıyordu. Toz duman göz gözü görmeyecek hale gelmişti ortalık. Bu kargaşalık içinde Gilgamesh, Enkidu'yu yakalayarak, "Sakın bu fırtına seni korkutmasın. Bunu güneş tanrımız Şamaş'ın ejderi daha kolay yakalamamızı sağlamak için gönderdiğinden kuşkun olmasın," dedi. Bunda Gilgamesh haklıydı. Çünkü ejder bu fırtınadan şaşkına dönmüş, ne yapacağını bilmez haldeyken korkunç yüzü bütün dişlerini gösteren ağzıyla karşılarına çıkıvermişti. Onun şaşkınlığından yararlanan Gilgamesh, Shin, fırtınanın uğultusunu bile bastıran bir haykırışla ejderin üzerine atılmasıyla suratına yumruğunu atması bir oldu. Fırtınadan sersemleyen ejder beklemediği bir yumrukla yere yıkılıverdi. Bunu gören Enkidu hemen onun üzerine atladı, onun elinde tuttuğu iple onu sımsıkı bağladı. Bunun üzerine Huvava, Gilgamesh'e ne olur Gilgamesh beni bırak, sana hiç dokunmayacağım. İnsanlara zarar vermeyeceğim, onlar istedikleri kadar ormandan ağaç kesebilirler. Yeter ki beni bırak. Senin kulun kölen olacağım, yeter ki beni öldürme diye yalvarmaya başladı. Bu güçlü, acımasız görünen Gilgamesh'in ne de yufka yüreği varmış. Hemen Enkidu'yu yavaşça, bak zavallı ne kadar yalvarıyor. Bize, insanlarımıza hiçbir şey yapmayacağını söz veriyor. Gel onu öldürmeyelim dedi. Enkidu buna çok kızdı. Sen deli misin? İnanıyor musun onun sözlerine? Adı üzerinde canavar. Söylediklerin de durur mu? Eğer onu bıraksak biz dönemeyiz ülkemize. Hazır tutmuşken elimizden kaçırmak olur mu? Hemen öldürelim onu dedi ve kılıcıyla bir vuruşta öldürdü. Canavarın başını kesip bir tarafa koydular. Tam torbayı alıp yola çıkacakları zaman Enkidu Gilgamesh'e arkadaşım. Şimdi aklıma bir şey geldi. Hazır buraya gelmişken ormanın en uzun ve güzel ağacını keselim deyince Gilgamesh lafının sonunu beklemeden hemen ne yapacaksın onu diye soruverdi. Enkidu ondan yüce Tanrımız Enlil'in Lippur'daki tapınağına çok görkemli kapı yaptırmak istiyorum. Bu öneri Gilgamesh'in hoşuna gitti çünkü Hun babayı öldürdükleri için ormanın sorumlusu olan Tanrı Elil'in onlara kızacağından korkuyorlardı. Ormanların en uzun ve en kalın ağacını buldular. Onu kestiler. Yanlarından gelen gençlerin ormana yol açmak için kesip demet yaptıkları odunlarla birlikte Fırat Nehri'ne salıverdiler. Nehir onları Uruk'a götürecekti. Bu iş de tamamlandıktan sonra büyük bir zaferle Uruk'a döndüler. Onları merakla bekliyordu Uruk halkı. Geldikleri daha uzaktan görülür görülmez geliyorlar. Sözü bir anda dalga dalga şehre yayılıverdi. Onlar daha şehir meydanına ulaşmadan halk oraya toplanmıştı bile. Herkesin meraklı gözleri önünde torba açıldı. İnsanları yıllarca korkudan titreten, onları ormana sokmayan canavarların korkunç başı ortaya çıktı. Halkla büyük bir sevinç başladı. Herkes birbirini sarılıyor, ardından Gilgamesh'e koşuyor, ona sarılarak "Sen ülkemizin en büyük kahramanısın." diyorlardı. Enkidu'ya aynı gösteri yapılıyordu. Gilgamesh böyle şehir duvarını ve diğer yapıları yaptırdığı için ünlü olduğu gibi canavarları korkusuzca öldürerek ülkeyi bu canavarlardan kurtardığı için de kahraman olmuştu.